Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları, bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza soruyor ve hocamızın cevaplarını, bilgilerini sizlerle buluşturmuş oluyoruz. Hayatımıza dair, ibadetlerimize dair birçok bilgiyi, birçok soruyu sizlerin gündemine taşıyor ve istifadenize sunmuş oluyoruz. Programımızın hemen başında hatırlatmış olalım. Programımıza soru göndermek isteyen siz kıymetli dinleyicilerimiz 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımıza da sorularınızı gönderebilirsiniz. Buradan biz de bu sorularınızı hocamıza iletmiş oluruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah.
Siz de iyisiniz.
Çok şükür, elhamdülillah hocam.
Allah da iyisin inşallah.
Biraz mevsimin getirmiş olduğu gribal enfeksiyon var. Dinleyicilerimizden de bu vesileyle hem dua istirham edelim hem de özür dileyelim. Sesimiz biraz bozuk. Rahatsızlık veriyorsak affola demiş olalım.
Tabii şahsi bir şeyimiz yok elhamdülillah ama ümmetin tabii
evet,
karşı karşıya kaldığı durum hepimizi haliyle üzüyor. Endişeye sevk ediyor. Dua edelim oradaki insanlar için.
Evet.
Çünkü gerçekten çok büyük bir kıyım, bir katliam yaşanıyor orada. İnsanların evleri, bahçeleri
yıkılıyor.
Yerle bir ediliyor.
Evet. Bebekler içinde
bebek
şehit
mi
oluyor.
Var, hasta mı var, yaşlı mı var, kadın mı var?
Hiç bakılmaksızın.
Hiç bakılmaksızın. Bombalanıyor. Allah ne yapalım, yardım etsin. Allah kolaylık versin. Bu insanlık da inşallah bir uyanır. Yani insanlık da.
Hı hı.
Maalesef bu biraz da insanlığın bunda suçu var. Belli bir işte benim grubun menfaati, rızası için.
Hı hı.
Büyük kitleleri yok olmasına, büyük kitlelerin efendim ölmesine göz yumuluyor, izin veriliyor bir bakıma.
Evet.
Allah kolaylık versin.
Amin hocam. Bir kez daha bizler de gerek haber programlarımızda, gerek medya gündemi programında, gerekse böyle vesilelerle hem Filistin'deki kardeşlerimize dua istiyor, hem de oradaki zulmün sizin de ifade ettiğiniz gibi ne kadar insanlık suçu olduğunu ve bu zulüm karşısında bir Müslümanın nasıl duruş sergilemesi gerektiğini hatırlatmış oluyoruz bu vesileyle. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz hocam. Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorularla devam edelim müsaadenizle. Birinci sorumuz buluntu eşya ile alakalı. Buluntu eşyayı kullanmak caiz midir diye bir soru gelmiş hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu buluntu eşya konusu bizim fıkıh kitaplarında lukata başlığı evet, altında incelenir. Bu buluntu eşya olabilir. Bir insan olabilir. Bebek.
Hı hı.
Bir hayvan olabilir. Fıkhımızda bunların her biriyle ilgili özel hükümler var.
Hı.
Mesela ne yapıyor? Biz buluntu deyince sadece yolda adam cüzdanını düşürmüş.
Hı hı.
Ne bileyim, bir çantasını unutmuş. Biz bunu anlıyoruz buluntu diye. Ama bir de ne oluyor? Mesela bebeğini atıyor bir caminin avlusuna veya hatta bir çöplüğün kenarına, maalesef bunlar da yaşanıyor. Bunlar da buluntu kabul ediliyor. Onlara da lakit deniliyor. Onlarla ilgili ayrı hükümler var.
Hı.
Şimdi buradaki bu soru daha çok eşya ile buluntu,
evet,
bulunan eşya ile ilgili. Şimdi önce şunu belirtelim. Bir kimse sahipsiz bir eşya gördüğü zaman yolda, belde, nerede olursa olsun bunu almalı mı, almamalı mı? Yani almalı mı yoksa yerinde durmalı mı o? Bu biraz o eşyanın cinsine göre değişebilir. Mesela diyelim ki çabuk bozulan, kokulan bir şey, kokan bir şey olabilir. Dayanıklı bir şey olabilir, bu bir. İkincisi, o eşyayı almadığı takdirde bir başkaları, kötü niyetli olanlar onu alır mı, almaz mı? Bu
evet,
dikkate alınabilir. Eğer yolda bulunan eşya bozulacak, efendim çürüyecek, dayanıksız bir şeyse onu almalı. Gören kişi almalı. Çünkü orada kalsa telef olacak.
Hı hı.
Veya o eşyayı almadığı takdirde kötü niyetli birisi alıp onu kendisine mal edileceği, zimmetine getireceği endişesi taşıyorsa almalı. Ama alırken de mümkünse şahit tutmalı. Yani demeli ki, bakın ben bu eşyayı alıyorum, buldum, sahibine vereceğim. Sahibine bulup bulmaya çalışacağım diye şahit tutmalı. Peki kimse yok ortada, şahit de yok. O zaman en azından ileride olay bir mahkemeye giderse yeminini edebilmesi için niyetinden sahibine vermek üzere aldığının niyetinde olmalı. Bu da önemli bir şey. Çünkü yarın mahkemeye düştü. Adam diyecek ki efendim ben bunu sahibine vermek için aldım. Hakim ona yemin et diyecek. Onun yemin edebilmesi için o anda niyetinin olması lazım. Aldı. Şimdi burada önce ne yapacak? Sahibini arayacak. Sahibini araba da ilan yoluyla olur. Bu ilanın şekli, süresi, zamana, zemine, mala göre değişir. Mesela eskiden nasıl ilan edilirdi bir şey? Küçük bir yerleşim birimleri pazarda bağırır. Veya ne bileyim dellal yoluyla şey yapar, ilan eder. Ama şimdi günümüzde artık bu mümkün değil.
Sosyal medya var.
Yani şimdi bu ilan etti. Ne kadar süreyle ilan edecek? Bu 3 günden tutar. 1 seneye kadar gidebilir.
Yani eşyaya göre mi değişir hocam?
Malın değerine göre değişir. Mesela basittir, önemsizdir veya bozulacak türden bir maldır. Onu 3 gün ilan eder. Gelmedi sahibi. Ondan sonra yapacağı şey şu. Yani ilan süresi bittikten sonra sahibi çıkmazsa yapacağı şey şu. O malı fakire vermek. Fakire vermek. Eğer kendisi fakirse kendisi de alabilir. Yani şimdi kendine ait olmayan bir mal varsa bir kimsenin elinde ve onun sahibini bulamıyorsa fakire verecektir. Kendisi fakirse kendisi de alabilir. Ama daha sonra o malın sahibi gelirse eğer mal elinde aynen duruyorsa malı iade eder. Ama mal tüketilmişse veya fakire verilmiş, fakir ortada yoksa o zaman mal sahibi isterse şey yapar, razı olur o yapılan işleme. Hani sadaka olarak verdi ya fakire. İsterse mal sahibi tamam Allah kabul etsin der. İsterse kardeşim benim malımın değerini ver der. Ve malımın değerini ver dediği zaman da malını iade etmesi gerekir. Şimdi demin dedim ki bu ilan yapılacak. İlan da biraz malın türüne göre ve zamana, zemine göre değişebilir demiştim. Veya bir zabıta ya diyelim, zabıt tutularak teslim edilmesi. Yoksa İstanbul gibi yerde örnek. Sultanahmet'te bir mal bulmuşsun. Onu ister sosyal medyadan ilan et. Zaten o şeylerle ilgili çok zor. Yani o televizyonlar vesaire. Nasıl bulacaksın sahibini? Onun için bence en uygunu o bulunduğu çevreye en yakın olan polis karakoluna veyahut da işte dediğim gibi zabıta ekibine zabıtla teslim edilmeli. Ve zaten bir şey kaybeden kişi onu ararken önce polise sorar. Zabıtaya sorar. Ben şöyle bir şey kaybetmiştim, getiren oldu mu der. Ve yani buluntu eşya ile yapılacak işlemler bunlar. Tabii bu buluntu eşya çocuk olursa, lakit olursa tabii onu da ölmemesi için alması lazım. Bu onunla ilgili detaylar var, ona girmeyelim.
Eyvallah. Yani evlat edinebilir mi?
Evlat gibi... edinme yok dinimizde. Yani bugünkü anlaşılan anlamda ancak koruyucu aile olarak o çocuğu tabii alır yanına, yetiştirir, büyütür, besler, giydirir, orada bırakmaz.
Orada bırakmaz.
Yani öyle yolda atılmış bir çocuk orada bırakılmaz. Onun alınması lazım.
Eyvallah.
Tabii yine günümüzde bunlarla ilgili yapılacak şey birinci derecede polise haber verip belki işte annesi babası arar getirir bulur. Sonra onu alan kişiye kötü töhmet altında kalabilir. Yani çalmıştır vesaire şeklinde belki de. O yüzden en iyisi bu emniyet güçlerine
teslim etmek
ve onların şeyini vermektir.
Eyvallah, çok sağ olun hocam. İkinci bir sorumuz da kabir ziyaretiyle alakalı. Kabir ziyaretlerinde nelere dikkat edeceğiz? Bir kabir ziyareti nasıl olmalıdır desek hocam?
Şimdi kabristana girilmeden önce veya kabristanın yanından geçerken veya girerken selam verilir.
Evet. Esselamu aleyküm ya
ehli kubur veya ehli hadettar. İnna inşallahü leküm lelahikun.
Bilküm biz de sizin halinizde halleneceğiz diye. Ha.
Yani ey kabir ahalisi, size selam olsun. İnşallah biz de size ulaşacağız. Hmm. Yani bu şekilde Peygamber Efendimizin belki kelime yeri değiştirerek söylediği bir selam şekli var. Ondan sonra o kabrin, ziyaret etmek istediğimiz kabrin başına varırız. Orada baş ucuna durur. Ve biliyorsak Yasin-i Şerif okuruz. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ölülerinize Yasin okuyun buyurmuş. Ve ölüleriniz sizin verdiğiniz selamı ve cevap verirler.
Selamı alırlar.
Alırlar. Ama siz duymazsınız. Kendisi de bizatihi, mesela birisi defnedildikten sonra bu kardeşiniz için dua edin. Şu anda o sorguya çekiliyor buyurmuş. Yani bazı kimselerin aksine, söylediğinin aksine kabir ziyareti vardır dinimizde. Efendim, kabirdekiler için Kur'an-ı Kerim okuma, dua etme vardır. Ve tabii kabre ziyarete giden kişi bir düğüne, derneğe gider gibi değil haliyle. Onların ruhları hayatta, sağ. Yani ölülerin cesedi öldü ama ruhları bu alemi ervah dediğimiz yerde. Efendim, onlar ölmediler. Ve yani mesela kabir ziyaretine gelenlerden haberdar olduklarına dair rivayetler var. Tabii bu kabir hayatı, öbür dünya, bizim gözlemlediğimiz, gördüğümüz, tecrübe edindiğimiz bir şey değil, alan değil.
Evet.
Bunlarla ilgili bilgileri biz varsa Kur'an-ı Kerim'den öğreniriz. Veya Peygamberimizin sünnetinden öğreniriz. Peygamber Efendimizin sünnetinden elde edilen sonuç, ki genelde bunu ehli sünnet uleması hep kabul eder. Bir Müslümanın yaptığı hayırlı bir iş. Bu ister sadaka olsun, ister efendim şey olsun, Kur'an-ı Kerim okuma olsun veya onun için dua etmek olsun, o ölüye faydası oluyor. Burada şöyle bir ayrım yapar bazı alimler. Niyete muhtaç olan ibadetler var. Namaz gibi, oruç gibi.
Evet.
Niyete muhtaç olmayan ibadetler var. Mesela Kur'an-ı Kerim okuma, dua etmek gibi. Yani bir kimse niyete muhtaç olmayan, niyette gerektirmeyen ibadetleri yapıp hem kendisi onun sevabını alır hem de bağışladığı kişi onun sevabından istifade eder.
Evet.
Ve bu işi yaparken adab, ya mesela Kur'an-ı Kerim okuyacaksa, Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken filanın niyetine diye evet başlar. Veyahut da Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra dua eder. Hani biz de hatim duası yaparız, bağışlarız ya. O şekilde bağışlar. Yani usul olarak böyle yapılıyor. Yani kabir ziyaret edilir. Kabir ziyaret edilirken selam verilir bütün kabristana. Efendim, ziyaret edeceğimiz kişinin başucuna durulur kabrin. Orada Yasin-i Şerif okunur. Bilemiyorsa Yasin 3 İhlas okur. Çünkü 3 İhlas bir hatim gibi kabul edilir. Ve Fatiha okur. Ve hatta onun için dua eder. Ya Rabbi, buradaki yatan yakınımın efendim günahını affet. Onun kabir azabı ona verme gibi. Onun için hayır duada bulunur.
Evet. Başucu dediniz hocam. Başucuna mı oturacağız?
Yani şöyle tam başı hizasına ama yönümüz kıbleye doğru.
Yönümüz kıbleye
yani
doğru.
Yani böyle diyelim ki şey değil. Onun tam başına oturup da onun şey, cesedin olduğu veya cenazenin o önüne olacak şekilde değil. Yani baş tarafına, önü kıbleye gelecek ama başı hizasında olacak.
Peki.
Tabi bunlar şart değil. Bunlar adaptandır, usullendir.
Eyvallah. Peki hocam. Bir diğer sorumuz da ticaretle alakalı hocam. Müslümanın ticaret adabı nasıl olmalıdır demiş bir dinleyicimiz.
Bir defa ticarette en başta dikkat edilmesi gereken şey dürüstlüktür. Dürüstlük nedir? Karşı tarafı kandırmamaktır her şeyden önce.
Evet.
Ve biraz da insaflı olmaktır. Şimdi bir kimse bir mal satarken kesinlikle yalan söylememesi lazım. Ve evet. Yalan söyleyip de yemin de etmemesi lazım. En büyük günahlardandır. Yani bir malına değer katabilmek için yalan söylemek. Onu olmadığından daha farklı göstermek için yemin etmek en büyük günahlardandır. Bu dürüst tüccar peygamberimizin şeyidir, yakınıdır. Ama facir olan tüccar, yani dürüst olmayan tüccar ise büyük günaha girmiştir. Bu anlamda hadis-i şerifler bu.
Bizi aldatan bizden değildir. Ha,
tabii yani ne yapacak şimdi bir kimse? Eğer bir mal satıyorsa, bir defa o malın da olmayan iyi özellikleri ona nispet etmeyecek.
Evet.
Yani diyelim ki bu üçüncü kalite ama bu birinci kalite demeyecek. Çünkü müşteri bunu anlamayabilir, bilemeyebilir. Özellikle bazı mallarda mesela bu bir araç satın alırken en çok şey burada oluyordu. Şimdi gerçi eksperlere falan gösteriyorlar, o muayene ettiriyorlar. Ama eskiden böyle bir şey yoktu. Ve ya adam araç almış, dünya kadar para vermiş, meğer motor bitikmiş. Bunları çok duyardık. Niye? Sahibi işte şöyle iyi böyle iyi diye kandırıyor. E varsa eğer o sattığı malda bir kusur, bir ayıp varsa onu söylemeli. Onu söylemeli ve onu gizlememeli.
Evet.
O ayıbı gizlememeli. O meşhur olaydır. Hani bizi kandıran bizden değildir hadisinin söylendiği ortam. Peygamber Efendimiz Medine pazarını geziyor.
Evet.
Orada bir çuvalda buğday var. Ve elini atıyor çuvalın içerisine. Aşağı tarafı ıslak geliyor. Onu çıkarıyor, diyor ki bu ıslak diye bunu şey bu. E diyor ya Resulallah yağmur yağdı da. E yağmur yağdıysa onu da üste çıkarmalıydın. Ve arkasından da men gaşrena feleyse minna. Bizi kandıran bizden değildir buyuruyor.
Eyvah.
Yani bizden değildir derken o kafir oluyor anlamında değil. Bizim yolumuzda değildir onun yolu. Müslüman evet. Kandırmaz diyor. Şimdi bunlara yapacak. Bir de ticarette en çok düşülen hatalardan birisi. Efendim ne istiyorsun buna? 100 lira. Ya 80 olmaz mı? Ya ben kendim zaten 80'e aldım.
Halbuki 10 liraya aldı belki de.
Belki de 70 liraya aldı. Ya bu böyle dediği zaman eğer o 80'e almadıysa haram kazanç.
Yalan girmiş olur.
Yalan girmiş olur. Yani bu mallar satılırken bazen alış fiyatı veya o mal oluş fiyatı söylenir ve üzerine kar konularak veya mal oluş fiyatıyla veya zararına satılabilir. Ama buna da bu tabunların her birinin fıkıhta hükümleri var, isimleri var. Onlara girmeyelim. Bir kimse kendine mal oluş fiyatını söyleyerek bir mal satarsa kesinlikle mal oluş fiyatında yanlışlık yapmamalıdır.
Eyvallah. Bu konuda dürüst olmalıdır.
Dürüst olmalıdır. Yalan maalesef en çok yapılan hatalardan biri bu. Ben bir şey alacağım zaman bir fiyat istedi. Ben de verdim. Ya ben o fiyata kendim aldım dediği zaman kardeşim kaç aldım ben sana sormadım. Sen bunu kaça verebilirsin onu soruyorum. Ve bunu anlatıyorum. Bak diyorum sen. O fiyata almamış olabilirsin. Daha ucuza almış olabilirsin. Ha, onu söylemek zorunda değilsin. Çünkü yalan söylersen o zaman helal kazancını harama şey yapmış olursun.
Çevirmiş olursun.
Ve bunu doğru haklısın. Bundan sonra böyle yapmayacağım diyenlere de şahit oldum. Bunu yapmamak lazım. Bir de satarken fahiş bir fiyatla yani piyasanın çok üstünde satmamak. Piyasanın çok altını almamak lazım. Buna gabn-ı fahiş denilir.
Gabn-ı fahiş.
Yani gabn aldatmak demek. Aldatmak demek. Ve bunun da bir ölçüsü olarak şöyle. Gerçi bizim Osmanlı Medeni Kanunu olarak 1865'ten sonra uygulanan, 70'li yıllarda uygulanan Mecelle-i Ahkam-ı Adliye var. Orada bu gabn-ı fahişin farklı mallara göre bir tanımı var ama bizim fıkıh kitaplarında şöyle bir gabn-ı fahiş yani aşırı aldatmanın tanımı o malla ilgili piyasada fiyat takdircilerinin takdirinin altına girmeyen
evet.
fiyat kavlu fahiştir derler. Mesela diyelim ki bir mal var elimizde. Piyasada o malın değeri olarak 80 lira ile 100 lira arasında değişiyor.
Evet.
Ha, bu aralıkta sen onu alıp satabilirsin. Ama 100 liranın üzerine çıkarsan işte bu gabn-ı fahiş oluyor. Hı hı. Ve gabn-ı fahiş olarak tespit edildiğinde de o kandırılan kişi o sözleşmeyi feshettirebiliyor.
Yani
eskiden öyleydi ama şimdi ne var bilmiyorum.
Eyvallah. Ki bugünlerde çok gündemimizde olan bir mesele.
Tabii
bu.
Yani bir de insaf lazım. İnsaf. Evet. Yani insanların gözünü mal hırsı bürümüş.
Evet.
Ne kadar çok kazanırsa, efendim karşı tarafı ne kadar çok kandırırsa onu bir kar sayıyor.
Evet.
Halbuki ya o insan yani özellikle işte kiralarda bugünlerde o çok kendini gösteriyor. Biraz insaf.
Eyvallah.
İnsaf. Yani evet tabi burada karşılıklı insaf var. Yani kiracı da insaflı davranması lazım. Mal sahibi de ama daha çok mal sahibinden bekleniyor haliyle bu. Çünkü
eyvallah.
Kiracı ama bazı kiracılar fakir de değil. Adamlar işte 100 binlik kirayla rahat oturabiliyor. Bilmem yarım milyonluk kirayla oturabiliyorlar. O evin durumuna göre. Onlara gariban diyemeyiz tabii ama bir mahalledeki bir sokak arasında iki oda bir salon veya bir buçuk bilmem salon orada yaşayan fakir fukarayı da
düşünmek lazım, ezmemek lazım.
Düşünmek.
Eyvallah. Yine aynı şekilde dediğiniz gibi marketlerde de
tabii her
bu
şey
fiyatların artışını görüyoruz maalesef. İnsaf lazım
i̇nsaf.
Dediğiniz gibi.
O önemli, çok insaf. Yani insaf olmadan devletin kontrolüyle bu iş düzelmez.
Eyvallah.
Yani var ya Akif'in ne vicdandır veren ahlaka yükseklik ne irfandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.
Eyvallah.
Allah korkusu eğer gönüllerden silinirse bu insanların yapmayacağı kötülük yoktur.
Maalesef. Maalesef.
Çünkü onun bir çekineceği bir şey yok. Yani dünyada ne kadar çok kazanırsa o kendine göre kar zannediyor. Hı-hı. Onda öteki dünyada hesap verme inancı olmayınca onu dizginleyecek, durduracak bir güç yok. Onun için
eyvallah.
Allah korkusunu gönüllerden eksik etmemek lazım. Bunu çocuklarımıza, gençlerimize aşılamak lazım.
Eyvallah. Ne güzel söylediniz hocam. Allah razı olsun. Hocam ticaretle alakalı konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz de WhatsApp hattımıza şöyle bir soru göndermiş. Demiş ki, hocam veteriner kliniğinde hayvan ilaçları satan bir kişiyim. Satıcıyım. Fakat bizim müşterilerden bazıları parasının olmadığını ve aldıkları ilacın parasını daha sonra ne zaman eline para geçerse o zaman ödeyebileceğini söylüyorlar. Biz de diyoruz ki ilacın ismini yazın, sen ne zaman ödemek istersen o günkü fiyatla ödersin. Bu uygulama caiz mi? Demiş dinleyicimiz.
Şimdi alım satım akdinin sahih olması için yani kusursuz olması hı-hı. için malın satılan malın belli olması lazım. Takım şartlar var da onlardan birisi
hı hı.
satılan malın belli olması lazım. İkincisi o malın fiyatının belli edilmesi lazım. Buna temen deriz.
Hı hı.
Kaç liraya bu? 50 lira, 100 lira. Bunun belli edilmesi lazım. Üçüncüsü vadeli ise vadenin de belli edilmesi hı hı. lazım. Yani şimdi bu işlem bir satış olarak ele aldığımız zaman.
Satılan, vadeli bir satış gibi duruyor.
Satılan ilaç belli.
Hı hı.
Ha, ama fiyat belli değil.
Evet.
Artı vade belli değil. Ne zaman getirirsin? Böyle olmaz. Filan ayın filan gününe denecek.
Ama şu kadar olacak o para.
Ha, ve şu kadar olacak. Alım satımda uyulması gereken önemli şartlardan birileri bunlardır. Bu tür bir satışta burada eksiklik var.
Şey olur mu hocam peki? Tamam malı al. Ama ilerleyen zamanlarda getirdiğinde o günkü vadeden
zaten
alırım.
Burada da soru o.
Hı-hı.
Soru o. Yani veriyorum, ödediğin zaman, getirdiğin zaman para o günkü fiyat neyse ondan alırız diyorum. Ama o günkü fiyatın ne olacağı belli değil.
Onun belli olması gerekiyor.
Belli olması lazım. Ha, şimdi burada bu alışveriş
hı-hı.
fasit oluyor.
Hı-hı.
Yani bozuk.
Evet.
Peki ne yapacak? Şimdi bu sadece burada değil. Başka alanlarda da var. Yani
evet.
sadece bu kardeşimizin durumunda değil. Başka alanlarda. Mesela eskiden bakkal defterleri vardı.
Veresiye defterleri.
Veresiye defterleri vardı. Ve bakkala gidip de bir şey aldığı zaman adam oraya yazıyordu. 3 ekmek diyordu.
Hmm.
1 kilo şeker.
Parasını yazmıyordu.
He, parasını yazmıyordu. ay başında memur işçi maaşı alıp şu bizim defteri bir çıkar bakalım der. Orada bakar. Kaç ekmek almışsın o güne kadar? 100. Parayı ödediğin gün ekmeğin tanesi kaç lira? 3 lira. 300 lira ekmek.
Halbuki sen daha ucuz aldın belki.
İlk aldığında aldın belki de. Tanesi 1 liraydı. 150 kuruştu. Efendim veya ne aldı? Şeker. Bugünkü fiyatı nedir? Kaç şeker, kilo şeker almışsın? 2 kilo. Bugünkü fiyat kaç lira? 20 lira. 40 lira yazar. Böyle yaparlardı. Yani burada çıkar yol şu yapılacak olan. Satıcı eğer sattığı mal misli bir malsa. Yani ne demek hocam? Misli mal? Yani her biri diğerinin benzeri ise. Mesela buğday, arpa, ekmek, şeker. Bunlar mislidir. Burada da ilaç mislidir. Böyle bir mal ise bu satış yapmaz, ödünç verir. Ödünç verir. Yani satıcı, o veteriner eşyaları, ilaçları satan kardeşimiz diyecek ki karşı tarafa, kardeşim ben sana bunu ödünç veriyorum. Sen bunu bana
geri getir.
Geri getirirsin.
Bundan bir tane daha alırsın, bana getirirsin.
Veya getirirsin. Müşteri vardı dükkana. Dedi ki tamam, ben aldığım malı iade edeceğim. İsterse o malın kendisini verir, aynısını. İsterse anlaşırlar, parasını verir.
O zaman bu geçerli oluyor.
O zaman bu uygulamayla. Şimdi bu uygulama bu İslam aleminde 1900'lü yılların başında veya 1800'lü yılların sonlarında falan uygulanmaya başlanmış ki bazı fıkıh kaynaklarımızda, mesela İbn Abidin diye bir kitabımız var Hanefi fıkhında. Orada yer almış. Buna Bey'ul İsticrar demişler. O bizim eski klasiklerde yer almaz bu. Bey'ul İsticrar. Yani böyle fiyatı artan malları satın alırken fiyat belirleme yerine o ödendiği günkü fiyat demenin yerine o verdiğin malı ödünç olarak veriyorsun karşılığında bu. Ve alırken de istersen o malı karşılıklı anlaşarak, isterse de o ödendiği günkü değerinden sulh yaparak parasını alabilir.
Evet.
Bilmem anlatabildim.
Allah razı olsun hocam. Gönlünüze sağlık. Dinleyicimizin de bu uygulamasının caiz olduğunu ama niyeti değiştirerek.
Söylemi de değiştirmek. Söylemi. Satma şeklinde değil, evet. Ödünç verme. Mesela bu Karadeniz bölgesinde bu fındığı emanete verme var. Tüccara emanete verme diyor. Ne yapıyor adam? Ne kadar fındık çıkmış? Bir ton. Onu tüccara veriyor. Bir ton fındık. Ama 3 ay sonra parayı alırken 3 ay sonraki fiyattan hesap yaparak alıyorlar. Aynı işlem. Ama bunu satma değil de ona emanet verme veya ödünç verme olarak niyetlenilir ve söylenirse problem olmaz.
Problem yok. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Bu haftalıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta yine böylesi sorularla dinleyicilerimizle buluşmuş olacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun.
Amin. Sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteydik. Fıkıh Saati programında buluntu eşyayı kullanmanın caiz olup olmadığını, kabir ziyaretlerinin nasıl olması gerektiğini, ticaretle alakalı sorularımızı hocamıza sorduk. Önümüzdeki hafta yine böyle sorularla devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.